Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Nokia. Nokia deyince gözünüzdeki parıltıyı görebiliyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz belli bir dönem, ülkemizde belli bir dönem değil, yıllarca telefon alacağım dendiğinde veya telefon dendiğinde aklımıza gelen ilk markaydı Nokia. Ülkemizdeki marka algısı ciddi güçlü bir marka. Biliyorsunuz Nokia inişli çıkışlı dönemler geçirdi, el değiştirdi derken piyasadan adeta silinmiş gibi bir şey oldu. Ve en sonunda Nokia global pazara, en önemlisi de ülkemiz pazarına geri dönüş yaptı. Ben eski Nokia furyasında belli bir dönem izleyici kaldım ama belli bir dönemden sonra da 5800 Express müzikle beraber o furyaya katılmıştım ve o keyfi almıştım. Daha öncesinde dediğim gibi diğer telefonları daha öncesini izleme durumundaydım. Ve ülkemize Nokia'nın geri dönüş yaptığı telefon Nokia 8. Nokia 8'i 2 haftadan beri kullanıyorum ve güzel deneyimler elde ettim. Artısıyla eksisiyle. Şimdi size o deneyimlerimden bahsettiğim inceleme videomuza geçelim. Nokia 3, 5, 6 ve 8 özellikle ön yüzleri benzer bu modeller arasında bu videonun çekildiği tarih itibarıyla HMD çatısı altında gelen en güçlü ve en donanımlı telefon Nokia 8. Yani bir amiral gemisi inceliyor olacağız, beklentilerim yüksek. Kutunun üstü Connecting People sloganını yaşatan bir görselle süslenmiş. Arkasında da temel özellikleri vurgulanmış. Sade ve şık bir kutu. İçerisinden telefonun kendisi, Quick Charge 3.0 destekli 5 volt 2.5 amper şarj adaptörü, hafif silikonlu Dura-Lite'li duran 1 metrelik tip C kablosu, kutudan çıkabilecek bir kulaklıktan 1-2 tık daha başarılı kulak içi kulaklık ve tipleri ardından alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Telefon 2 yıl garantili. Hepsinin ön yüzü siyah olmak üzere parlak mavi, tavlanmış mavi, çelik ve parlak bakır rengi seçenekleriyle geliyor. Elimizdekine mavi denmiş lakin lacivert koyuluğunda bir renk bu. 15.1 cm boyunda, 7.3 cm eninde ve 7.9 mm kalınlığındaki telefon 160 gram ağırlığında. Benzer boyuttaki rakiplerinden birkaç gram daha ağır ama o kadar. Hissiyat anlamında ağır hissettiriyor. 6000 serisi alüminyumdan imal edilen ve 40 farklı işlemden geçen yekpare gövdenin külçe metal misali tok bir hissiyatı var. Olduğundan ağır hissettiriyor ama tutması gerçekten hoş olmuş. Üst sınıf hissiyat kutucuğuna kalın bir tik koydum. Yamulan iPhone'larda da kullanılan alüminyum buydu diyebilirsiniz. Doğru ama Nokia 8'i yamutmak için mahalleyi toplamak lazım. Çizilmeye karşı pek öyle değil. Kazara masadan 70 cm yükseklikten aşağı düştü telefon. Ufak bir soyulma oldu. Boya pek dayanıklı değil gibi. Lakin ön yüzeyden dışarı çıkıntılı gövdesiyle düşme ve çarpmaya karşı bir avantajı var. IP54 yani su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu da not edelim. 2.5D belli olacak kadar kavisli Corning Gorilla Glass 5 ile korunan 5.3 inç ekranın kasasına oranı ise %69.4. Giriş orta segment telefonlarda karşılaştığımıza benzer bir oran ki yine aynı segmentte %76-%78 arası oranları gören telefonlar da var. Neyse ki telefonu tutması, kavraması kolay. Benzer boyutlardaki bir gövdeye 5.5 inç sığdırılabilen telefonlar olsa da Nokia 8 köşeleri yuvarlatılmış ve pürüzsüz arkası iki taraftan kavisli yapısıyla tek elle hakim olması nispeten rahat. İstediğiniz yerinden kavrayabiliyorsunuz telefonu. Masadan kaldırıp alması da gayet kolay. Parmak izi ve leke tutuyor bu yüzey ama cam kadar değil. Titiz kullanıcılar yine de arada bir arkasını temizleme ihtiyacı hissedeceklerdir. Üst barda sağda kendini çok belli etmeyen Nokia logosu, ahize, öz çekim kamerası, çok renkli bildirim ledi ve sensörler var. Altta da geniş bir alanda aydınlatmalı kapasitif butonları ve parmak izi okuyucuyu görüyoruz. Simetrik olsun diye üst ve alt barın benzer kalınlıkta olmasını anlıyorum. Lakin simetriyi yakalayayım derken butonlar ve parmak izi okuyucu biraz minyon kalmış. Algılama alanları ise geniş, o konuda bir problem yok. Parmak izi okuyucu başlarda biraz inatçıydı. Lakin anladığım kadarıyla arkada bir öğrenme süreci işliyor. Gördüğünüz gibi parmağımı hızlı ve hatasız okutabiliyorum. Aynı zamanda geri gelme işlevi de görüyor. Sağda kenarları elmas kesim butonlar var. Konumları bir tık daha aşağıda olabilirdi. Ama mesele değil. Asıl mesele sesleri. Şu ana kadar duyduğum en klikli butonlar bunlar. Orta sertlikteler. Geri dönükleri hoş ama sesliler. Zamanla alışıyorsunuz, tamam
ama ucuz bir hissiyat verdiği için duymayı beklediğim bir ses değildi açıkçası. Üste 3,5 mm jack girişi ki altta olmasını hiyelerdim. Altta da sağda mono hoparlör, solda da mikrofonu görüyoruz. Tip-C portu USB 3.1 birinci jenerasyon standardında. Toplam 3.7 GB'lık video klasörünü bilgisayara saniyede 105 MB bölü saniye hızla taşıyabildim. 72 MB bölü saniye ile de tekrar telefona atabildiğim olay budur. Kavisli arka yüzeyin üstünde ve altında sinyal geçişi için plastik malzemeye yer verilmiş. Elimizdeki lacivert renginde öyle güzel kamufle olmuşlar ki, gerçi stüdyo ışığı yüzünden çekimlerde belirginler, sitesindeki görselleri görmesem bir süre daha fark edemeyebilirdim. Gümüş ve bakır rengi seçeneğinde de hoş bir hava katıyorlar diye düşünüyorum. Zeiss imzalı çift arka kameranın altında otofokus için lazer ve çift ton led flash var. Hepsi kenarları parlak, hafif çıkıntılı bir yüzeyde. Lakin masada kullanırken öyle beşik gibi sallanmıyor telefon. Zorlarsanız sallarsınız tabi. Parlak Nokia logosu ve sertifikasyon bilgileriyle gayet nizami görünüyor telefonun arkası. 5.3 inç boyut ve 16:9 formatındaki kişisel bir not 18:9 gibi uzunca ekranlardan pek haz etmiyorum. IPS LCD ekran 2K çözünürlüğünde ve 554 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Her şey kağıt gibi, cam gibi, artık hangi ifade daha hoş geliyor bilmiyorum ama gayet net, bir şeyler okurken yormuyor, VR gözlükleriyle de iyi iş çıkarıyor. Beyazlar beyaz, siyahlar derin, renkler doğruluktan yana, baskın bir renk profili yok. Renk ayrımı, kontrast başarımı iyi. En nihayetinde dizi film izlemesi, video içerik tüketmesi keyifli bir ekran olmuş. Maksimum ışığı iyi diyebileceğim düzeyde, güneş altında ışık şiddetini fullemeden de ekran gayet görünebilir kalıyor. Bakış açıları için sadece aşağıdan yukarıdan bakarken beyazların hafif pembeleşmesi hariç, ki rahatsız edici düzeyde değil ama oluyor, sıkıntısız olduğunu söyleyebilirim. Ekrana 2017'nin üst sınıf yongası Snapdragon 835 güç veriyor. 10 nanometre üretim mimarisiyle geliştirilen 64 bit, toplam 8 çekirdekli işlemcinin enerji tasarrufu odaklı 4K Hero 280 çekirdeği 1.9, performans odaklı 4K Hero 280 çekirdeği 2.45 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tam yük altında tasarruf odaklılar hızlarını korurken performans odaklı olanları 1.65 GHz'e geriliyor. 8 çekirdekte aktif olarak görevi yapmaya, toplam gücünün %70'ini korumaya devam ediyor. Grafik birimi ise 4 çekirdekli Adreno 540. Cat9 standardındaki modemi 450 megabit indirme ve 50 megabit yükleme hızına sahip. Potansiyel anlamında ülkemiz operatörlerinin hepsi için yeterliden fazlası demek bu. Meraklıları için Volte de destekli. CPU-GPU ikilisinin Real Racing 3'teki performansı için yağ gibi akıyor desem yeridir. Araçların yoğunlaştığı, toz bulutlarının oluştuğu, hatta daha fazla gölgenin işlenmesi gereken yerlerde bile kare atlaması yaşamadan 60 kare saniyeye yakın bir performans gösterdi. Oyunun keyfi bu kadar olabilirdi zaten. Modern Combat 5 için de aynıları geçerli. Tepkimi, hızımı sınırlamayacak şekilde hızlı nişan alabildim. Yoğun sahnelerde dahi anlık takılma yaşamadım. Performansını uzun maratonlarda bile istikrarlı hale getiren şey, grafitin de dahil olduğu boydan boya bakır soğutma borusu. Bu sayede ısı üst bölge biraz daha yoğun olmak üzere telefonun neredeyse tamamına yayılıyor. Serin değil, rahatsız edici de değil. Arada bir yerde, lakin yonga hızının şiddetli bir şekilde düşmeden çalışmaya devam etmesini sağlıyor bu kurulum. İyi bir iş çıkarılmış diyebilirim. 4 GB LPP DDR4X RAM ve UFS 2.1 standardındaki 64 GB dahili depolamayla desteklenen telefona 256 GB'a kadar microSD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Özellikle 360 MB bölü saniye civarı okuma hızı etkileyici. 115 MB bölü saniye civarı yazma hızıyla rakiplerinden bir miktar geride ama günlük kullanımda pek fark edilecek şeyler değiller bunlar zaten. 2017'li telefonların vazgeçilmezi çift kamera paketi. Zeiss imzalı 2F2.0 diyaframlı 13 megapiksel kameranın biri renkli, diğeri ise siyah beyaz. Sadece renkli olanda optik imaj sabitleme var. Fotoğraf çekildiğinde iki sensörden gelen iki fotoğraf arka planda birleştiriliyor ve tek kameradan daha net, ışık ve renk dengesi daha iyi ayarlanmış fotoğraflar ortaya çıkıyor. 4K 30 kare saniye video çekebildiğini de ekleyelim. Ön kamera ise 13 megapiksel, yine f2.0 diyaframlı, 78.4 derece, yani kendiniz dahil 4-5 kişiyi sığdırabileceğiniz kadar geniş açılı. Şimdi güzel yere geliyoruz. Optik odaklama yapabilen ve arka kamera gibi 4K 30 kare saniye video çekebilen bir kamera. Normal hızlı arası diyebileceğim bir hızla açılan kamera arayüzünde panorama, otomatik, bokeh ve manuel çekim modları haricinde alanında bir ilk. İlkten çok hem arka hem de ön kameradan aynı anda fotoğraf ve video çekimini doğru düzgün yapabilen dual sight modu var. Yakın çekimde 13 megapikselin hakkını verir nitelikte gayet net fotoğraflar çekebiliyor. Manzara çekimlerinde de öyle. İyiye yakın bir dinamik aralıkla yapıyor bunu. Karanlıktaki detayları seçebiliyorsunuz. Lakin ışık dengesi bazen sapabiliyor. Otomatik modda bazen bunun gibi sinematik şeyler çekebiliyor. Bazen de ortam hayli iyi aydınlatılmış olsa bile bir iki tık karanlık çıkabiliyor fotoğraflar. Veyahut olmadık yerde hissedilir noise görüyorsunuz. Renk dengesinde ise bir sorun yok. Monel modda odak ve ISO enstantane ayarı birleşimi EV yani Exposure Value ayarı var. Kontrol tam anlamıyla elinizde değil ama otomatik moddan yerine göre daha iyi sonuçlar alabileceğiniz kesin. Monokrom kamerayla sadece siyah beyaz şeyler de çekebilirsiniz. Güzel ama en önemlisi bokeh efekti. Çektiğiniz şeyin sınırlarını belirleme anlamında ortalama bir iş çıkarıyor. Arka planı istediğiniz kadar bulanıklaştırdıktan sonra çıkan fotoğraflar tam sosyal medyada paylaşılası fotoğraflar. Işık azaldıkça verimi düşüyor ama bokeh efekti çift kameralı telefon aldırır diyebileceğim kadar şahsen benim hoşuma giden bir şey. 4K 30 kare saniye video başarımı kesinlikle fotoğraf tarafından bir adım önde. Optik stabilizasyonu için öyle harika diyemem ama keskinlik, ışık ve renk dengesi olsun, orta iyi arası dinamik aralığı olsun toplamda gayet memnun edici bir sonuç çıkıyor. Dual Sight'ta gittiği yeri gösterirken kendini de göstermek isteyen, hatta bunu Facebook'tan canlı yayın halinde sunmak, ufak tefek vlog çekmek isteyenler için başka yerde bulamayacakları bir çözüm diyebilirim. Bu modda çekilen video Full HD çözünürlüğünde. Ortalama 25-26 kare saniye alıyorsunuz. Paylaşılabilirliği geçtim, gayet iyiler. 13 megapiksel ön kamera son zamanlarda gördüğüm en başarılı ön kameralardan. Biraz ışık bulduğu vakit anında cam gibi fotoğraflar çekiyor. Bu mizahi duruşumda sakallarımı sayabileceğim kadar net mesela. Karanlığa karşı mücadelesi de başarılı. Çoğu öz çekim kamerasının detaylarını kaybetmeye başladığı ışıkta Nokia 8'in öz çekim kamerası yine paylaşılasıdan çok daha başarılı sonuçlar veriyor. Açıkçası sevdim. Renk dengesi de dinamik aralığı da gerçekten iyi. Ama yine mesela bir stüdyo ışığı altında bir iki tık karanlık kalıyor. Öz çekim kamerası 4K çeken telefon sayısı sınırlıdır. Nokia 8 de az ama öz bu konuda. Keskinlik, dinamik aralık, alabildiği ışık düzeyi, vloggerlık merakı olanlar için kesinlikle tavsiye edebileceğim, fiyat segmentinde eşine az değil, çok az rastlanır düzeyde bir telefon. İki kamerada Ozo Audio 360 derece yani çevresel ses kaydı ile güçlendirilmiş. Telefonun üzerinde çoğu telefonun aksine 2 değil 3 mikrofonlu bir kurulum var. Yön hissiyatı normal bir telefonun mikrofon kurulumundan öyle wow dedirtecek kadar iyi değil ama kulaklıkla test ettiğimde sesin geldiği yönü canlı bir şekilde ayırt edebildim. Dedi arabanın arkasına bakıyor ondan sonra yola doğru. Dedi araba yağ akıtıyor.
Yağ şeyini diliyorsun falan eziyorsun.
O çok sıkıntı.
5. boyuttan mı geliyormuş? 5. boyut.
Ama öyle çünkü şöyle bir geldi hani mütercim tercümanlık öğrencisi değil gibi ben şey yaptım ona. Hani yanlış geldi sınıfa tamam sıkıntı yok falan. Ama
yönden çok seslerin doğallığı ve kalitesi dikkatimi çekti doğrusu. Vokal sesler gayet berrak. Çevredeki sesler de yakındaki ses ile seviyesini koruyarak canlı bir şekilde yansıyor kayda. Özetlemek gerekirse Nokia 8'in kamera paketi artılarını eksilerini toplar çıkartırsak iyi bir paket. Arka ve ön kameranın otomatik moddaki enstantane anlamında biraz elden geçirilmesi lazım zira harekete gelemediği sahneler çoğunlukta. Bulanık çıkma ihtimaline karşı ben hep birkaç defa çekim yaptım. Fotoğraf anlamında fiyat segmentinde orta iyi arasında bir yerde ama mesele video başarımı ve yeteneklerine geldiğinde fiyat segmentinde tercih sebebi olabilecek bir çözüm. Android 7.1.1 Nougat üzerine kurulu arayüzü stok arayüzle aynı sayılır. Çift dokunuşla uyandırılabiliyor,
Ki donanımsal destekle sağlanmış telefon öyle kendi kendine cebinizde uyanmıyor, güç butonuna çift basarak kamerayı açabiliyorsunuz. Sade, seri, duraksamayan, çoklu görevde tekrar yükleme yaptırmayan en sade Android deneyimini alıyorsunuz Nokia 8'de. Fazla sade geldiyse bir Nova Launcher yüklemenize bakar mesela. Bir eklentide uyku modunu aldığınızda veya uyku modundan uyandırırken bir süre ekranda kalan Nokia'da Glance olarak geçen Always On Screen misali ekranda saat, tarih ve bildirimlerin takibini yapabiliyor ve detaylarını ayarlayabiliyorsunuz. Bildirim var mı diye hızlıca bakmak için güzel ama LCD ekranlı olduğu için bir OLED gibi sürekli ekran açık kalamıyor. Günlük deneyimimde Instagram gibi bazı uygulamaların bazen inat edip birkaç defa durduğuna şahit oldum, o kadar. Güncelleme ile giderilebilecek şeyler bunlar. Bunun dışında seri ve stabil. Telefonun Android 8 Oreo güncellemesi alacağı da kesinleşti, not edelim. Monoparlörün sesi yüksek, çaldığında bir öteki odadan duyabiliyorsunuz. Maksimum seste çok hafif distorsiyon var. Sesi cılızlıkla beraklık arasında bir yerde. Yine monoparlörlü rakiplerine göre daha detaylı. Vokaller daha hoş geliyor kulağa ama tok seslere onlar kadar değinmiyor. Video içerik tüketirken de deneyim zedeleyen bir durum yok. 3.5 mm jack tek sürücülü kulaklıkları iyice besleyebiliyor ama Xiaomi Hybrid Pro HD gibi üst segmente yakın 3 sürücülü kulaklıklarımı detay anlamında besledi ama maksimum ses olarak tam anlamıyla besleyemedi. Ses az değil ama yüksek sesle dinleyenler için yeterli değil. 7.9 mm'de 3090 mAh lityum iyon batarya. Galaxy S8 gibi 0.1 mm daha kalın ama 5.8 inç ekranlı bir telefonda 3000, LG V30 gibi 7.4 mm 6 inç ekranlı bir telefonda 3300 mAh gibi yeni nesil telefonlarla kıyaslarsak gayet iyi. Eski nesil 7.7 mm kalınlık ve 5.5 inç ekranlı 3600 mAh bataryalı SSD'ye kıyasla biraz düşük. Bu arada yeni nesilde enerji verimliliğiydi, şuydu buydu derken bataryalar küçüldü ama Nokia 8 bataryada nispeten eski geleneği sürdürmüş, batarya konusunda eski gelenekten yanayım. Otomatik ekran işi ve günün büyük çoğunluğunda hücresel veri kullanmak üzere sosyal medya ve mail takibi, WhatsApp, 1 saat kadar çevrim içi ve çevrim dışı Spotify, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 40-50 fotoğraf ve 7 dakika civarı video kaydıyla 5,5 saatin üstünde bir ekran süresi elde ettim. Günü tamamlamanın ötesinde bir süre bu. İşin içine Heyday gibi bağımlılık yapan oyunlar bile girdiğinde hiç kafa yormadan, telefonun şarjı bitmese ya demeden günü tamamlayabiliyorsunuz. Quick Charge 3.0 destekli 5 volt 2.5 amper şarj adaptörü ile tam şarjı 1 saat 20 dakika civarı sürüyor. Segmenti için normal iyi arasında bir yerde. 802.11ac standardındaki MIMO destekli Wi-Fi modülü ile 2.4 GHz ve 5 GHz bandındaki yayınlara sıkıntısız bağlanabiliyor. Menzil ve stabilitesinde aksi bir durum yok. Wi-Fi Direct ile bir Wi-Fi köprüsü görevi görebildiğini de ekleyeyim. Bluetooth 5.0'lı telefonun GPS performansında da ekstra söylenebilecek bir şey yok. Olması gerektiği gibi çalışıyor. Nokia 8, seneler sonra anılarımı canlandıran bir telefon oldu. Ses ayarı butonları ve boyası konusu hariç başarılı malzeme kalitesi, segmentinden beklenebileceği üzere başarılı ekranı, özellikle de kamera yetenekleri ki kendini rakiplerinden ayıran güçlü kozu ön kamerası ve genel olarak yetenekleri sıcak bir hoş geldini hak ediyor Nokia. İçimde ukde kalan şeylerden ilki arka kamera. Güncellemelerle bir nebze toparlanabilecek olsa da kamera başarımı daha iyi olabilirdi. İkincisi de telefon seçiminizi yönlendirebilecek ekran kasa oranı oldu. Nokia'nın yeni nesilde kilit öneme sahip uçtan uca ekranı Nokia 9'a bir üst fiyat segmentine sakladığı açık seçik ortada. Nokia 8, 5 ve 6'nın tasarım anlamında devamı gibi. 9 ise başka bir tasarım dilini benimseyecek diye düşünüyorum. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Nokia 8'in fiyatı Vodafone'da 2999, piyasada 2800-3000 arasında geziyor. Fiyat segmentindeki Türkiye garantili belirgin rakipleri Sony Xperia XZ Premium, Huawei P10, HTC 10 ve bir de pek tasvip etmediğim paralel ithalat garantili Xiaomi Mi 6 var. Eski nesilden de Samsung S7H var. Huawei P10, HTC 10 ve S7H'den özellikle Snapdragon 835 ile öne çıkıp Xperia XZ Premium'dan da kamera paketi ve kamera yetenekleriyle ayrışıyor. Özetlemek gerekirse, malzemesi, performansı, kamera yetenekleri ve batarya başarımıyla Nokia 8, arka kamerası ve ekran kasa oranı gibi tartışılacak konuları bünyesinde bulundursa da yine bir Nokia'm olsun dedirtti bana arkadaşlar. Bir telefondan beklentinizin ne olduğuna göre Nokia 8 tercih listenizde bulunmalı diye düşünüyorum.
Böylelikle Nokia 8'i incelemiş olduk arkadaşlar. Umarım aktardığım deneyimler ve detaylar Nokia'nın geri dönüşü ve Nokia 8 hakkındaki sorularınızı cevaplamıştır. Video ve ürün hakkındaki yorumlarınızı aşağıda mutlaka bekliyor olacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.